Hayırlı akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Ağır Zaman ve Yaratıcı Şeyleri programımıza hoş geldiniz. Bu akşam da Bülent, Mehmet ve Doğuş kardeşlerimizle beraber sohbetimize başlıyoruz.
İnşallah.
İman hakikatlerinden bahsedeceğiz. Kur'an mucizelerinden bahsedeceğiz. İnşallah. Nasıl başlayalım kardeşim?
Ben başlayacağım bugün. Anne sütünden bahsetmek istiyorum ben bugün.
İnşallah. İnşallah.
Bildiğimiz gibi anne sütü mucizevi bir besin. Çocuk doğduktan hemen sonra anne sütü salgılanıyor. Anne sütünün salgılanmasını sağlayan hormon prolaktin hormonu. Normalde prolaktin hormonunu insanda dopamin dediğimiz madde baskılıyor. Aslında normal bayanlarda da üretiliyor fakat dopamin baskılıyor. Ama mucizevi bir şekilde çocuk ilk doğduğunda o prolaktin hormonu üzerindeki baskı kalkıyor. Bu baskı kalktığı için de anne süt üretilmeye başlanıyor. Biraz anne sütünü inceleyelim, anne sütünün özelliklerinden bahsedelim. Anne sütünün aslında %90'ını su oluşturuyor. Bir çocuk için su olmazsa olmaz. Fakat çocuk yeni doğduğunda çocuğun savunma sistemi çok zayıf. Dışarıdan suyla beslense, dışarıdaki herhangi bizim içtiğimiz suyu çocuk alamaz. Onunla beslense çocuk da çok rahat bağırsak enfeksiyonları gelişebilir. Bu da Allah'ın bir mucizesi. Yani çocuk hem sütünü alıyor hem sütün içerisinde suyu alıyor. Ayrıca anne sütünün içerisinde çocuğu solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyacak immünoglobulin A dediğimiz savunma maddeleri var, proteinler var. Bu çok önemli. İmmünoglobulin A'lar olmasa çocuk her türlü enfeksiyona açık hale gelir. Zaten savunma sistemi gelişmiş değil. Bir de bir şeyden bahsetmek istiyorum ben. Prematür doğum dediğimiz erken doğumlar var. Erken doğumlarda çocuklar gelişmemiş oluyor. 2000 gram, 2500 gram altındaki doğumlara erken doğum diyoruz. Prematür doğumlarda çocukların daha çok proteine ihtiyacı var. Daha çok yağa ihtiyacı var. Çünkü derileri ince ve sıcaktan çok daha rahat etkilenebiliyorlar. Yapılan araştırmalar şunu gösterdi. Prematür doğumda annenin sütü daha çok protein, daha çok yağ, daha çok immünoglobulin A içeriyor. Şimdi bu çocuğun daha çok proteine ihtiyacı olduğunu kim biliyor? Hangi tesadüf? Ya hangi tesadüf bilebilir? Bu çocuğun daha çok yağ ihtiyacı olduğunu, derisinin ince olduğunu, sıcaklık kaybının daha yüksek olacağını hangi tesadüf biliyor da yapıyor? Yani böyle bir tesadüf imkansız. Daha çok immünoglobulin A içermesi gerektiğini kim bilebilecek? Çünkü çocuk prematür doğunca, erken doğum olunca daha çok enfeksiyona açık hale geliyor normal doğumdan. Bunları kim biliyor? İşte bunları düşünmemiz lazım. Tabii ki bunların hepsini dizayn eden, annenin hiç haberi olmazken prematür doğum olunca annenin sütünden daha çok proteini sentez ettiren, daha çok yağı sentez ettiren, daha çok immünoglobinleri sentez ettiren, daha çok diğer besleyici proteinleri sentez ettiren tabii ki Yüce Allah. Ya başka bir ihtimal olamaz zaten. Hem tabii. Anneyi tanıyacak, hem çocuğu tanıyacak, hem de erken doğan çocuğu tanıyacak ve onun ihtiyaçlarını görecek. Ben buradan Bediüzzaman'da bir sözünü paylaşmak istiyorum bunun üzerine. Diyor ki, ey insan nasıl bir zat seni görür ve bilir, bil ayıl diyor. Yani böyle bir zat bizi görüyor, bizim sesimizi işitiyor. Bizim de her zaman ona yakın olmamız lazım ve ona dua etmemiz lazım inşallah.
İnşallah.
Maşallah harika bir teknoloji burada. Dediğin gibi o bez, yani sütü üretilen bez ayrı bir yerde, içeride başka bir canlı Allah'ın dilemesiyle yaratılıyor. Olgunlaşıyor, büyüyor o canlı, hücreleri çoğalıyor. Ve o sırada onun tarihine varıncaya kadar artık, yani doğum tarihine, değil mi? Annenin karnında kaç ay, kaç günde çıktı dışarı, vücut dışına kaç günde çıktı ve hayata başladı. Bu hesap tabii ki hücreler tarafından yapılamıyor. Allah'ın ilham etmesiyle o sütü üreten hücreler o bebeğin ihtiyacı olan sütü ona verecek şekilde üretiyorlar. Bu çok büyük bir mucize. Bu, yani evrim teorisinin hep iddiası hücre, bakteri veya hücre veya organ veya başka bir canlı hep bir şey tecrübe ederek elde eder. Yanlışı da uygular, doğruyu da uygular. Doğruyu uygulayıp doğru olduğunu kanaat getirince o yönde ilerlemesine devam eder. Bunun asla bu sistemlerde bütün doğada mümkün olmadığını görüyoruz. Yani canlıların böyle bir vakti yok, böyle bir imkanı yok. Kendisinde böyle bir değişiklik yapacağı sistemi yok. Değil mi? Yani DNA'yı açıp DNA'yı değiştirecek veya dışarıdan gelen mutasyonların bu yönde bir değişiklik yapma ihtimali yok. Zaten bunun testleri yapıldı. Onları da uzun süredir anlatıyoruz. Yayınlarda hep bahsediyoruz.
Ben bir iki ekleme daha yapmak tabii istiyorum. Prolaktin hormonu meme bezlerinin gelişmesini sağlıyor. Sütün kanallara geçişini ise oksitosin hormonu dediğimiz hormon sağlıyor. Oksitosin hem annenin rahiminin kasılmasını sağlıyor. Doğum sonrası annenin rahminin normal hale gelmesini sağlıyor. Hem de sütün kanallardan çocuğun ağzına geçmesini sağlıyor. Burada bir refleks var. Allah'ın yarattığı. Let down refleksi diye bir refleks var. Çocuk annesinin meme başını emdikçe daha çok süt salgılanıyor. Ya emiyor, daha çok süt salgılanıyor. Daha da enteresanı şu, anne çocuğu gördüğü an, çocuğun sesini duyduğu an otomatikmen refleks olarak Allah'ın yaratması evet, süt daha da fazla salgılanıyor. Nasıl? Çocuk ağladığında, çocuk evet. meme başını emdiğinde. Buna da let down refleksi deniliyor. Öbüründe de çocuk anne çocuğu görünce daha fazla süt salgılanıyor. Sesini Aynen. işitiyor. Ağlayınca daha fazla salgılanıyor. Bu da acayip bir mucize yani.
Maşallah. Maşallah. Allah'ın ona değil mi? Allah'ın bize gösterdiği özel bir sistem yani bunu bize göstermesi, orada yaratması yani çok büyük bir mucize. Dediğin gibi o mesela daha az süt salgısı veya sürekli aynı salgısı mesela tam gerektiği anda gerektiği zaman fazlalaşıyor. Yani bunun da hep ilk andan itibaren hep olması gerekiyor. Yani bu çok evrimi vuran kilit bir nokta yani orada beslenmesi mesela doğru beslenmesi bebeğin çok çok önemli. Yani her şeyden de beslenemiyor. Çok dediğin gibi bakteriye yani çok hassas bir yapıya sahip oluyor ilk dönemlerde güçlenmesi için. O gerekli vitaminler olsun, o dediğin maddeler olsun. Yani o an verilmezse yani çok bütün hayatını etkileyecek bir orada bir dönem olmuş oluyor. Yani orada çok hassas bir yani o formüller o bahsettiğin, o söylediğin formülleri annesi nasıl sahip olsun? Veya tesadüf dedin mesela. Hangi tesadüf bilebilir dedin? Yani bu zamanla gelişebilecek bir şey değil yani. Çünkü birçok madde var ve gerçekten sadece o madde bulunuyor. Tam o 9 aylık süreçte işte gelişiyor ve tam doğumdan sonra gerçekleşen bir olay. Gerçekten çok mucizevi. Allah bize birçok detaylarıyla her yerde bize varlığını yani yüceliğini gösteriyor. Her şeyde değil mi? Bir iman hakikati görebiliyoruz. Yani bir Allah'ın yaratılma sanatlarından bir tanesi. Evet. Özellikle mesela insandan bir örnek verdi. Şimdi insan bedeninin içinde de çok büyük mucizeler var. Sürekli bahsediyoruz. Onlardan mesela tiroksin hormonundan birçok kez bahsediyoruz. Neler dengelediğini. Mesela tansiyonu dengeliyor. İşte tiroid bezinden salgılanıyor. Ve işte insanın tansiyonu olsun, işte insanın ısısı olsun birçok şeyi dengelediğini görebiliyoruz. Ve baktığımızda bunu nasıl yapıyor bir detay vermek istiyorum o konuda. Tiroid bezinden salgılanıyor ve 10 bin adet salgılanıyor ve bu sürekli kanda dolaşıyor. Ve özel taşıyıcı bir proteine bağlı olarak taşınabiliyorlar. Ama şimdi 10 binin hepsi kullanılıyor mu? Hayır, sadece bu 10 bin içerisinden 4 tanesi kullanılıyor. Yani onlar o taşıyıcı proteine bağlı olmuyor. Çünkü bağlı oldukları için kullanılmaz hale geliyorlar. Ama o sadece 4 tanesi bağlı değil ve 4 tanesi sürekli bir hücrenin içine girerek gerektiği etkiyi, yani yapması gereken etkiyi yapıyor ve sayım sistemi orada olduğunu görebiliyoruz. Mesela o 4 taneden 4'ü eksilince o 10.000 tane kaç kalmış oluyor işte? 9.996. Yine 4 tane salgılanıyor, serbest bırakılıyor. Yani koskoca insan bedeninin içerisinde o 10.000 adet sürekli depolanmış bir şekilde geziyor insan bedeninde. Ve o 4 tane o tiroid molekülünden bahsediyoruz burada, tiroksin molekülleri etki ettiğinde, azaldığında sürekli tekrar 4 tane daha bırakılıyor. 4 tane daha ve böylelikle yani mükemmel bir sistem mevcut hale gelmiş oluyor. Mesela 10.000'in hepsi olsa veya mesela yarısı veya 4 tane fazlası olsa mesela ısı daha da çok yükselecek. Yanlış orada dengeleme olacak ve insan yine son bulacak hayatını. Yani devam ettiremeyecek sağlıklı bir şekilde. Bu dengeyi, bu sayıyı sen nereden bilebiliyorsun? Yani deneme yanılmayla yapsan imkansız yani. Çünkü bir yanlışta hemen bitiyor yani hayat. Yani tam o 4'ü bilmesi gerekiyor. Bir de 10.000'den yani 10.000 tane sen o moleküle mevcutsın yani insan bedeninde mevcut. Ve sen sürekli 4 bitince tekrar bir 4 bırakıyorsun. O taşıyıcı molekülden 4 tane serbest kalıyor. Ve böylelikle baktığımızda yani matematiksel bir değil mi orada bir sayaç sistemi olduğunu da görebiliyoruz insan bedeninde. Yani bir akla şuura sahipmiş gibi insan bedenini görebiliyoruz. Ama tabii ki öyle bir şey yok. Çünkü kapkaranlık bir ortamdan bahsediyoruz. İşte aklı beyni olmayan hücrelerden, moleküllerden bahsediyoruz. Mikroskopla incelememiz gerekiyor. Yani çok çok küçük bir sistem ve bunun nerede beyni olacak, nerede aklı olacak, şuur nerede? Tabii ki böyle bir şeyin olması imkansız. Bunun bilimsel olarak baktığımızda tek bir açıklaması var. Orada ancak ve ancak Allah'ın ilhamıyla sürekli hareket ettiği, Allah'ın ilhamıyla o sürekli 4 molekülü serbest bıraktığını söyleyebiliriz. Çünkü oradaki moleküller nereden sayabilecek ki? Yani mesela insanın herhangi bir bölümünde bir tane hücreyi etki ediyor, 4 taneden bir tanesi. O 10.000 nereden haber alıyor? Yani mesela başka insanın vücuduna çok uzak bir mesafe sonuçta. Çünkü mikroskopik olarak inceliyoruz. Bize göre belki 2 metre ama yani kıyasen baktığımızda belki binlerce kilometre olur insan kendisiyle kıyasladığında büyüklük olarak. Ve böylelikle tabii ki bir haberleşme sistemi çok mucizevi bir olay gerçekleşiyor. Bunu ancak ve ancak Allah'ın orada ol demesiyle orada gerçekleştiğimiz açıklayabiliriz. Yoksa bilimsel hiçbir dediğin gibi ne tesadüf ne mutasyon ne hiçbir evrimsel mekanizma bunu geliştiremez. Öyle bir şey yok. Evrim hiçbir şekilde açıklayamıyor. Ancak yaratılışla ancak bilimsel olarak açıklayabiliriz bunu. Evet.
Hepsi, her şey bir harika Allah'ın evet. yarattığı. Hepsi bir kusursuz, hepsi mükemmel. Hiçbir şekilde bozukluk yok. Yarattığı evet. her canlıda Allah'ın kurmuş olduğu düzende hep mükemmellik görüyoruz. Yani evrimcilerin asla içinden çıkamadıkları, açıklayamadıkları evet. bir durum. Yani niye her şey mükemmel, niye her şey kusursuz? Evet. Yani en nihayetinde baktığımızda ki bugün bilim ispatladı, bir patlamadan oluştu. Tüm kainat, tüm evren, en nihayetinde canlılar bir patlama neticesinde, onun gelişim sürecinde hassas dengeler meydana geldi. Hiçbir şekilde de yani herkes bilir bir patlama bir düzen meydana getirmez. Değil mi? Yani her zaman bir bozulma evet. meydana getirir. Hatta var olan bir düzeni patlama bozar. Ama mükemmellik görüyoruz biz. Her zaman harika görüyoruz. Yani Allah'ın aslında bu yaratmasındaki güzellik, yaratmasındaki sanat. Allah bize kendisini, o sanatını gösteriyor. Ve görmemizi de istiyor. Tabii bunu görmeyip gaflet içinde yaşam sürenler de var. Bundan sakınmak gerekiyor. Gerçi çünkü her detaya baktığımızda bir mükemmellik, kusursuzluk var. Biraz önce refleksten bahsettin. Refleks de bizim yaşantımızı çok kolaylaştıran, bizim farkında olmadan yaptığımız mükemmel davranışlar. Yani o annenin bebeğin sesini duyduğundaki o süt salgılaması harika bir olay. Yani bunu kendi halinde otomatik olarak gelişen bir olay değil mi vücut içinde? Kimse bunu kontrol etmiyor. Şimdi Allah'ın bizde yaratmış olduğu ve bizim dünyayla bağlantımızı sağlayan, Allah'ın o yarattığı güzellikleri görmemizi sağlayan iki tane harika organımız var, gözümüz var değil mi? Yani biz bununla adeta dış dünyayı görüyoruz. Yani Allah'ın o yarattığı güzel, tüm güzellikleri görüyoruz daha doğrusu. O insanlardaki güzellikleri, hayvanlar, bitkiler, doğaya baktığımızda karşımıza muhteşem bir sanat çıkartıyor. Allah gözümüzde biz onunla muhatap oluyoruz. Şimdi gözün oluşumu zaten apayrı bir mucize. Birçok parçanın bir araya gelmesiyle ancak görme işlemi gerçekleşebiliyor. Bunlardan birisi eksik olsa görme işlemi gerçekleşmesi mümkündür. Yani tesadüfen onların yani evrimi savunan kişilerin bahsettiği gibi belirli zaman sürecinde yani daha doğrusu uzun zaman sürecinde o parçaların aşama aşama oluşup ta gözü oluşturması ve görmesi mümkün değil. Hepsinin bir anda var olması lazım. Yani o göz yuvasından tutun da tam yani çünkü göz yuvası oluşuyor. Evet. Görme işlemini hiç görme işlemini bilmezken bir canlı görmenin ne olduğuna karar verip ona göre bir sistem geliştirmesi tesadüfen mümkün değil. Allah'ın onu her şeyi bilen, her şeyi kavrayan Yüce Rabbimizin bir anda var etmesiyle göz oluşuyor canlı üzerinde. Şimdi biz göz küresine baktığımızda göz yuvaları var. Büyük bölümünün göz yuvasının içinde olduğunu görüyoruz. Ancak yani %10'luk bir kısmı bizim gözümüz yani gördüğümüz ve dış dünyayla bağlantılı olan kısmı. Büyük bölümü göz yuvasının içinde. Şimdi genelde de açık gözümüz dikkat edersek değil mi? Yani baktığımızda gözümüz açık. Ve dıştan gelen tozlar var, işte tehlikeli parçacıklar var ve sürekli onunla muhatap. Yani gözün aslında korunması gerekiyor. Sürekli gözün açık olduğunu düşünsenize, düşündüğümüzde gözün görme işlemini bir süre sonra yitirmesi söz konusu. Çünkü sürekli o dış dünyadaki dediğim gibi işte küçük toz parçaları, tehlikeli parçacıklarla muhatap hale gelmiş olacak. Allah bunu yarattığı gibi onu aynı şekilde bakımını da yaptırıyor ve korumasını da sağlamış durumda. Yani çok bizim fark etmediğimiz bir hareket var mesela. Belki de yani farkına varmadığımız göz kırpma hareketi. Hiçbir şekilde biz düşünerek göz kırpma işlemini yapmıyoruz. Refleks halinde gözümüz bakın dakikada yaklaşık 15-20 defa biz gözümüzü kırpıyoruz. Günde baktığımızda bu yaklaşık 30 bin rakamını buluyor. Hiç farkına varmadan bir göz kırpma hareketi yapıyor. Yani ve çok büyük hikmetleri var. Çok büyük bir nimet. Göz kapağının olması ve göz kapağının mükemmel bir şekilde refleks halinde açılıp kapanması. Bu göz sağlığı açısından, görme açısından son derece önemli. Olmazsa olmaz organlarımızdan birisi aslında göz kapağı. Hiç belki çoğu kimse düşünmemiştir bile. Yani göz kapağı var, göz kapağı bu işe yarıyor. Göz kapağı olmazsa göz görmez gibi belki de düşünmedi. Ama düşünmemiz gerek ve o bir detay ama mükemmel bir detay. Allah'ın yarattığı kusursuz mükemmel detaylardan birisi. Şimdi ne işe yarıyor göz kapağına baktığımızda? Çok ince bir deriden, bir kere vücudumuzdaki en ince deriden oluşmuş ve göz küresine baktığımızda tam göz küresini örter vaziyette kapanıp açıldığını görüyoruz. Hiçbir şekilde gözle göz kapağı arasında bir boşluk oluşmuyor. Tamamen gözü kapsayacak şekilde açılıp kapanması söz konusu. ve bu hareketi dakikada da 15-20 defa yapıyor. Bir kere gözümüzü korumakla görevi var. Yani göz kapağının göz küresini koruyor. Aynı zamanda da nemlendirme özelliği var. Şimdi konjonktiva ve korneayı belli bir nem oranında tutması söz konusu göz kapağının. Konjonktiva yani göz kapağının altındaki kısımda bulunan ince damarlar gözün beslenmesi için de son derece önemli. Çünkü gözümüz genelde o konjonktiva dediğimiz yani göz kapağının altındaki ince damarlarla besleniyor. Oksijen ihtiyacını bu şekilde karşılıyor. Ve onun sürekli şekilde kapanıp açılması sayesinde özellikle tabii gece uyurken sürekli kapalı kaldığında daha fazla beslenmesi söz konusu. Ve aynı zamanda da nemlendirme işlemini gerçekleştiriyor göz kapağı, gözün nemlenmesi. Şimdi aşağı yukarı çok rahat bir şekilde, basit bir şekilde yani kayma özelliği var göz kapağının. Kapanıp açılıyor hemen. Ve çok büyük nimet. Sıvı tabakası yayıyor göz üzerine ve sürekli nemlenmesi ve onun yıkanması, gözün yıkanması sağlanmış oluyor. Aslında bir bakım yapıyor sürekli ve göze de parlaklık veriyor. Bunun olmadığı bir durumda dediğim gibi sürekli dış dünyayla, atmosferle muhatap olacağından kuruma söz konusu olabilirdi. Evet. İşte göze kaçan parçalar bizim daha net görmemizi engellerdi ve sürekli zaman geçtikçe de aslında görmede bozukluk meydana gelirdi. Yani göz kapağının olması ve refleks olarak sürekli açılıp kapanması çok büyük nimet Allah'ın yaratmış olduğu. Allah İnfitar suresi 6 ve 8'de şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sığınırım. Ey insan üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Değil mi? Tüm evet. Bu detayları gören bir insanın Allah'a karşı değil mi? Yani böyle boyun eğici ve şükredici olması gerekiyor. Allah sürekli nimet. Aslında bu çok ufak bir detay ama nimet. Yani bizim dış dünyayla muhatap olabilmemizi, görebilmemiz için bunun olmazsa olmaz olduğunu yani incelediğimizde fark ediyoruz. Allah o detayı mükemmel bir şekilde var etmiş. Ki Allah o seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi. Bizi yaratan Allah ve şeklimizi, suretimizi en güzel şekilde yapan da Allah. Hem bu detayları Allah var ediyor ve bunu yaparken Allah, yaratırken en güzel şekilde, insanın gözüne en hoş gelecek şekilde var ediyor. Hem faydaları mükemmel, olmazsa olmaz ve baktığımızda da son derece estetik. Evet. Gözü, yani göz kapağı olmayan bir insanın gayri estetik olacağı çok aşikar aynı zamanda, yani estetik olarak baktığımızda. Ve seni bir itidal üzere kıldı, dilediği bir surette seni tertip etti. Allah bu şekilde diliyor ve en mükemmel şekilde bizi var etmiş inşallah. Allah ben daha sonra göz kapağına devam edeceğim. Bazı detayları daha var.
Allah başka bir ayetinde her şeyi bir ölçüyle yarattığını bildiriyor Kur'an'da. Baktığımızda her şeyi bir ölçüyle, işte göz sıvısı diyorsun, o da ölçüyle. Daha az olsa göz çok hassas çünkü. Herkes tabii. Bilir zaten gözün hassas yapısını. İşte o sıvı az olsa göz kapağının hareketi oldukça rahatsız eder insanı. Ya bayağı canın acıyabilirdi.
Tabii.
Halbuki o hareketi çok fazla yapıyor işte göz kasları, göz kapağı ve seni hiç rahatsız etmiyor yani hiç hissetmiyorsun. İşte daha fazla olsa su kaçtığında yine herkes bilir. Görüntü kalitesi oldukça bozuluyor. Yine o da canını yakabilir insanın. O fazla da üretilmiyor. Hepsi ölçüyle.
İhtiyacı demek.
Yani. Evet. Yani hep konuşurken bu konuları hep insan tabii aklından geçiyor. Bütün canlıları düşünüyor. Evet. Anlattığınız konuyu ben düşünüyorum. Şahsım adına söylüyorum yani siz anlatırken. Şimdi hep de şunu görüyoruz. Allah hepsini çeşit çeşit yaratıyor. Şimdi doğuş kardeşimiz süt bezlerinden bahsetti. İnsandaki süt bezinden. Başka bir canlı da farklı ama. Ya kanguruda bambaşka bir süt sistemi var.
Evet, evet.
Her memesinden farklı zamanlarda doğan yavrusu için farklı süt çıkıyor. Hepsi de memeyi biliyor. Evet. Şimdi çok farklı bir yaratılış. Sen yine gözden bahsettin, göz kapağından. Başka canlılarda işte iki göz kapaklı canlı var. Deve bunlardan bir tanesi. Şahin bunlardan başka birisi. Şeffaf bir göz kapağı var işte. Şahin çok hızlandığında, dalışa geçtiğinde onu kapıyor.
Ama görüyor.
Hem görüntüsü bozulmuyor hem gözü korunuyor. Maşallah. Bir deve de yine aynı şekilde kum ortamında kendisini o şekilde koruyor. Yani bütün canlılarda farklı. Şimdi sineğe bakıyorsun, sinekte bambaşka bir göz yapısı var. Yani tek mercek ve büyük bir göz değil, yani vücudun oranla. Çok ufak peteklerden oluşan, her bir peteğin içinde de iki mercek olan bir göz sistemi var. Sinek, arı, helikopter böceği gibi canlılarda. Şimdi baktığımızda aslında yani çok benzer yapılar olabilirdi. Allah bu şekilde yaratmamış. Çok farklı yapılar yaratmış. Yani göz her canlıda aynı olabilirdi. Değil ama öyle. Yine süt sistemi aynı olabilirdi, değil. Hepsinde farklı farklı, hepsi de kendi vücuduna göre en üstün teknolojiye sahip. Şimdi sineğe baktığımızda yine öyle bakın. Sineğin gözü harika bir görüş açısı var. Çok megapikseli yüksek. Yani ölçülemeyecek derecede yüksek. İnsan gözünden aslında o anlamda daha kompleks sineğin gözü. Arıların da gözü. Yine helikopter böceğinin de gözü. Biliyorsunuz 520 milyon yıl önce soyu tükenmiş bir canlı var. Trilobit. Trilobit 520 milyon yıl önce o mükemmel göze sahip. Yani binlerce petekten, 3000 petek solda, 3000 petek sağda, 6000 petekten oluşuyor. Her bir peteğin içinde 2 mercek var. 12.000 mercek demek oluyor bu. Öyle bir göz yapısına sahip. Şimdi sineklerin gözünden bahsettiği konu oradan açıldı ama sineğin başka bir özelliğinden ben bahsetmek istiyorum. Uçuş sistemi. Şimdi herkes işte yakalamaya çalıştığında bir sineği biliyor ne durumları düşündüğünü, değil mi? Bir türlü o sinek yakalanmaz. Zor, oldukça zor. Çünkü harika bir, özellikle kara sineğin harika bir kaçış sistemi var. Manevra kabiliyeti var. Şimdi Washington Üniversitesi'nde bilim adamları incelemişler sineği. Bir cam bir kafese kapatmışlar. Meyve sinekleri üzerinde yapılmış bu deney. Sonra sinekle beslenen bir canlı konmuş içeri. Orada ağırlaştırılmış, yani çok teknolojik kameralarla görüntüleri yavaşlatarak izlemişler. Sineğin orada kaçış esnasında yaptığı manevralar takip edilmiş. Bakın, o araştırmaların başındaki kişi Profesör Michael Dickinson diyor ki, sineklerin hızlı manevralar için kanat çırpma biçimlerinde büyük değişiklikler gerektiği sanılabilir. Herkes böyle düşünüyor. Ama aslında fark edilmesi çok zor, çok küçük değişikliklerdir bunlar. Bu da sineklerin sinir sistemi ve kaslarının hareketleri çok ince düzeyde kontrol edebildiğini gösteriyor. Yani çok, çok ufak değişikliklerle hem sinir sisteminde hem kas sisteminde çok ufak değişikliklerle o manevraları sağlayabiliyor. Şimdi aslında bu çok daha zor bir şeydir. Hani siz bir ayar aralığınız var diyelim. Ya 0 ile 100 arasında bir ayar vereceksiniz. Hayır, bunu yapmak daha kolaydır ama 0 ile 1 arasında bir ayar yapmak çok daha zordur.
Evet.
Hani hep mesela dünyanın değil mi, hareket esnasında 2.7 milimetre içeri girmesinden bahsederiz. Mesela dünya kütlesine göre bu ayarı vermek çok zordur. Ya belki bunu 100 kere tekrarlarsa bir boyut ifade edebilir dünya kütlesine, dünya büyüklüğüne göre. Şimdi sinekte de buna benzer bir yapı var. Yani siz o kasla sinir sisteminde çok ufak değişiklikler yapmanız lazım ki o manevrayı yapabilin. Şimdi insanın hemen aklına şu geliyor. Biz bu manevraları nerede yapıyoruz? Uçaklarda yapıyoruz. Benzer, yani tabii ki o kaliteyi yakalamıyor ama benzer bir sistem var. Uçağı kim kullanıyor? Pilot kullanıyor. Pilot nerede büyüdü, nerede eğitim aldı? Üniversitede okudu. O uçuşa çıkmadan önce yüzlerce kez onun simülasyonuna girdi.
Tabii.
Yani yoksa biliyorsunuz uçak kazaları sık sık haberlere konu oluyor zaten. Bu kazalar meydana geliyor. Yani o eğitimin ya, tam anlamıyla bitirilmesi lazım ki bitirmek de yetmiyor. Sonra yine kaza olabiliyor çeşitli olabiliyor sebeplerden dolayı. Şimdi sinek bunun eğitimini almadı. Bakın, sinek larvadan çıkıyor. Çıktığı anda uçmaya başlıyor. Siz sineği, larvadan çıkan bir sineği yakalamaya çalışın. O sinek amatör değil. O sinek hata yapmıyor. O sinek aylardır zaten havada uçan bir sinekten, manevra yapan bir sinekten teknik anlamda bir farkı yok. Mükemmel bir halde o manevrayı, o kabiliyeti meydana getiriyor. Şimdi şunu soracağız. O zaman sineği bunu kim veriyor? Sinek bunu nasıl sağlıyor? Sinekte bunu yaratan güç, yüce Rabbimiz Allah'a ait. Allah sineğe o an sinir sisteminde nasıl bir harekete geçmesi gerektiğini, kasa ne kadar impuls gideceğini, ne kadar elektrik gideceğini hepsini ilham eden, o an yaratan Allah. Sinek bunların eğitimini almadı, bilmiyor. Dünyaya geldiği anda o manevra kabiliyetine sahip, o uçuş sistemine sahip. İnsan kendi yaptığı, kendi ürettiği şeylerden bunu çok rahat düşünebilir. Ve hemen bu sonuca varabilir. Ya kendisi böyle bir sistemi kullanmak için çok uzun yıllar eğitim alması gerekiyor. Ama ne hikmetse evrim teorisini iddia edenlere göre sinek bunu kendi öğrenebiliyor. Nasıl öğrenecek sinek bunu kendisi? Bakın, sineğin beyni ne kadar biliyor musunuz? Beyni yok da sinir demetleri var. Tuz zerresi kadar, bir tuz tanesi kadar. Sineğin sinir sistemi, sinir düğümü kafasında yer alan. Şimdi burada meydana gelen, burada ortaya çıkan elektrik paketlerinden bahsediyoruz. Kaslar yöntemiyle kanatlara iletilen. Tabii ki bunu yaratan yüce Rabbimiz Allah. Her an bütün sineklerde, yeni dünyaya gelende de, dünyaya gelmiş ve yaşıyor olanlarda da her an Allah yaratmaya devam ediyor. Canlının kazanacağı, sonradan geliştireceği, öğreneceği, bak yavruda, yavruya anlatacağı karşısına alıp, bak sen şimdi havalanacaksın, sola dönmek istiyorsan, 5 derece dönmek istiyorsan şu kadar elektrik göndermen lazım, 2,5 derece dönmek istiyorsan bu kadar elektrik, böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir durum zaten. Sinek doğar doğmaz dünyaya gelir gelmez bu mükemmel hareketi yapıyor. O kasa gideceği kadar elektriği her an o kasa gideceği kadar elektriği gönderiyor. Ne fazla ne eksik. Fazla gönderse çarpar uçar gider farklı bir noktaya. Az gönderse her zaman yakalanır. Böyle olmuyor ama işte. Hep o mükemmel ayarında devam ediyor. Şimdi evrim teorisinin iddiasını düşündüğümüzde ne kadar mantıksız, ne kadar bilim dışı ve akıl dışı olduğunu tekrar görüyoruz biz. Yani bu sinek de karar verdi demiyor buna. Bu taş toprak verdi diyor, doğa verdi. Şimşek, yağmur, çamurlu suyun içinde hücre oluştu, bakteri oluştu. Sonra uçmaya karar verdi diyor. Şimdi senin söylediğin gibi. Yani göz olayını bilmeyen, görme ne demek onu bilmeyen, görme terimini bilmeyen atomlar, moleküller görmeyi düşündü. Görmenin ne olduğuna karar verip böyle bir şey kurup konsorsiyum aralarında iddia bu. Görmeye karar verdiler. Ve göz yapalım dediler. İddia bu. Yine uçmak nedir bilmeyen bir grup hücre aralarında yine karar verip güya iddiaya göre uçmayı eylemini yapalım biz. Madem öyle havada hava var, aerodinamik var. Sanki bunların hepsini biliyor. Ve buna karar verip kanat yapalım. Kanadın bakın açıklığı bu olsun, genişliği bu olsun. Her canlı da bu ayrı. Yani pelikana siz sinek kanadı takın uçamaz, hareket edemez. Şimdi sineğe pelikan kanadı takın yine olmaz. Hepsinin ölçüsü, şekli, inceliği, kalınlığı hepsinin farklı. Hepsinin tam ihtiyacı olduğu gibi maşallah.
Maşallah.
Şimdi iddialara bakıyoruz. İki tane arbitrary cursorial, iki tane birbirinden mantıksız, birbirinden bilim dışı iki iddia. Birisi işte yerden dinozorlar güya sinekleri kovalamaya çalışırken, onları yakalamaya çalışırken böyle ellerine çırpa çırpa o kollar kanat oldu uçtu. Bir iddia bu. Diğer iddia da bunlar ağaca çıktı. Sürekli atladılar, atladılar, atladılar. Atlaya atlaya bir süre sonra onlar işte kol araları kapandı, perde geldi. Sonra kuş olup uçtular. Havada o kadar harika bir sanat var. Yani senin uçabilmen için kanadın kanat olması yetmiyor. O vücuda olan ağırlığı, uyumu, havaya olan uyumu, inceliği bunların hepsi aynı olmalı ki, mükemmel olmalı ki uçabilsin. Siz yanına böyle bir çıktı verince uçmuyor yani o canlı. Değil mi? İnsanoğlu uçabilmek için, uçakları meydana getirebilmek için onlarca yıl uğraştık. Şimdi canlılarda bu nasıl oldu? İşte Allah'ın yaratmasıyla olduğunu anlıyoruz biz. Şimdi o teorilerin hepsi aslında biz geçen gün bahsettik ama Lamarck'ın iddiasına dayanıyor. Yani canlı bir şey yapmaya çalışarak onu geliştirir, ona kazanır ve onu zaten elde eder. Halbuki bunun geçersizliğini daha bundan neredeyse 100 yıl önce, 150 yıl önce yaklaşık George Mendel söyledi. Kalıtım kanunlarını buluyor ve kazanılan özelliklerin nesillere aktarılamadığını ispatlıyor. DNA bize bunu gösteriyor. Daha sonra mutasyon dediler. Mutasyon da faydalı bir özellik getirmiyor canlıya. Meyve sineklerinde mutasyona tabi tuttular. Her zaman vücudunda olan, zaten DNA'sında olan bilgi bozuk bir şekilde ortaya çıktı. Üçüncü kanat kafadan çıktı. Üçüncü kanat sırttan çıktı. Midesinden, karnından bacak çıktı. Ve o organları yine kullanamadı bu canlılar. Demek ki evrim teorisinin geçersizliği de ortada. Geriye tek bir cevap kalıyor ve bilimin gösterdiği bir cevap bu. Doğru olan cevap. Bu canlıların, bu sistemlerin Allah tarafından yaratıldığı gerçeği. Ve hepsini Allah tam Kur'an'da bize bildirdiği gibi örnek edinmeksizin yaratıyor. Bakın o canlıların örneği yok. Biz o canlıların seviyesine gelemiyoruz bugünkü teknolojiyle. Evet. Ve hepsinde mükemmel bir uyum ve oranla yaratıyor. Her zaman da o oranı görüyoruz canlarda. Altın oran özellikle. Sineğin kanadında, gözünden tutun da kozalağın iç yapısına varıncaya kadar o altın oran her yerde karşımıza çıkıyor maşallah.
Ben de Said Nursi'nin sineklerle alakalı bir iki tefekkür geldi aklıma da.
Evet.
Tam dediğin gibi diyor ki ben itiraf ediyorum ki bu bir çare Said olarak sineklerin öğrendiği bu sineklerin yaptığı bu savaş taktiklerini bu özellikleri ben yıllarca ders alsam gene yapamazdım diyor.
Evet.
Bir tefekkürü de şu, sineğin birini görüyor, sineğin elini yüzünü temizlediğini görüyor. Diyor ki Allah bunu benim gözümün önüne getirdi bu sinek vesilesiyle bize temizliğin önemini öğretiyor. Temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor dedi. Ben de nefsimin temizlenmesi gerektiğini o sinekten ders alarak nefsimi susturdum diyor. Zaten Allah hep böyle örnek veriyor yani. Ayette de konulmuş eten Allah'a sınırım. Allah bir sivrisineğe dahi örnek vermekten çekinmez diyor. Sivrisinek çok müthiş bir canlı yani. Maşallah.
Kanatlardan bahsettik. Mesela bir sinek kuşu saniyede 80 defa kanat çırpabiliyor. Yani dediğin gibi sadece kanat oldu mesela bir insan kolunu kaç defa çırpabiliyor ki saniyede yani değil mi? Çok belirli bir sayısı var ve hemen yoruluyor. Ve öyle bir şey olduğunda mesela hemen kas sistemi yandığını görebiliyoruz mesela canlılarda. Başka bir canlıda mesela olsa 80 defa çırpması gerekiyor saniyede. Hemen yani kanat mahvolur yani o çalışmaz. Yani dediğin gibi hepsinde ayrı ayrı sistemler var. Hepsi değişik yapıya sahip. Ve o sadece kanat yapısıyla değil onun çalışma sistemi, bütün kas sistemi, sinir sistemi hepsinin bir değil mi? Hepsinin bir uyum içerisinde çalışması gerekiyor. Yani çok büyük orada dengeler olduğunu görebiliyoruz. Hiçbirinin dediğin gibi tesadüflerle ortaya çıkması mümkün değil. Şimdi başka bir canlıya baktığımızda mesela suda yaşayan örnek vermek gerekirse bir şey Yunus'tan bahsetmek istiyorum. Şimdi Yunuslara baktığımızda saniyede yani başında bir gönderici var. Yani baktığımızda Yunuslar ilerideki çok çok uzaklıkta mesela 3 kilometre uzaklıktaki metal cisimleri ayırt edebilecek şekilde bir sisteme sahip olduğunu görüyoruz. Yani günümüz teknolojisinde bile bunun daha elde edemediğimiz zamandayız ve baktığımızda canlılar bunu mesela fosilleri görüyoruz. Milyonlar yıl eskiye dayanan fosiller elimizde var. Ve bu canlılar bunu her zaman yapabiliyordu kusursuz bir şekilde. Şimdi baktığımızda yine bak saniyede 200 bin bu sefer de ses titreşimi yollayabiliyor. Bir göndericisi var beyninde. Melon diyorlar İngilizcesi yani kavun adlı. Bir göndericisi var, sinyal gönderiyor. Saniyede 200 bin ses titreşimi ve bu bir cisme çarpıyor ve geri dönüyor. Şimdi geri dönüyor ama tabii buna da bir alıcı gerekiyor. Yani Yunus'un kendisinde bir alıcı sistem de mevcut bulunması gerekiyor aynı anda. Bu da ağzın alt kısmı olmuş oluyor. Ve o ağzın alt kısmı ile iç kulak arasında o sinüs boşluklarında lipid adı verilen yağ bileşikleri mevcut bulunuyor. Yani o ağzın alt kısmından iç kulağa bu şekilde o titreşimler ulaşıyor o yağ bileşikleri, lipitler sayesinde. Mesela onun da aynı anda mevcut bulması gerekiyor. Yani o mesela sinyal geliyor ama orada devam aktaramasa o çünkü iç kulakta beyine gönderiyor bu sinyali. Bu sefer beyinde yorumlanıyor ve böylelikle oradaki o cismin hareket yönünü işte ne kadar uzaklıkta, ne hangi yöne gidiyor onu tespit edebilme imkanına sahip oluyor. Yani çok büyük bir orada bir sisteme, teknolojiye sahip bir nevi. Ama dediğim gibi hepsinin bir anda yine var olması gerekiyor. Yani bir tek sadece 200 bin ses titreşimi gönderip geri geldiğinde onu gerektiği şekilde algılayamasa, onu yorumlayamasa yine bir işe yaramayacak. Geliyor o ses sisteminde lipitler mevcut, o boşluklar dolu, geçirgecek şekilde. Yani baktığımızda sadece orada mesela o yağ bileşikleri mevcut. Yani vücudun başka yerlerinde de ya da bütün vücudu o yağ bileşiğiyle dolmuş değil. Yani evrimin mantığıyla ne olması gerekiyor? Tesadüfen hep bütün vücuda yayılmış olması gerekiyor. Ve işte oradan da yine o ses titreşimleri iletiliyor. İşte beyne o yüzden gidiyor. Tesadüfi bir şekilde rastgele bu şekilde hayatını devam ettirebiliyor. Öyle değil. Sadece ve sadece gerekli noktada o sistem mevcut. Yani gerekli noktada o madde, o lipid dediğim yağ bileşiği mevcut olduğunu görebiliyoruz. Yani birisi oraya onu dizayn etmiş. Yani oraya yerleştirmiş adeta. Nasıl arabanın parçasında her şey tam yerli yerinde tam olması gerektiğini değil mi? Büyüklüğü işte nasıl çalışması gerekiyor, nerede olması gerekiyor, neyle bağlantılı olması gerekiyor. Hepsi hiçbir şekilde tesadüfi bir şekilde oraya koyulmuyor. Hepsinin çok özel planı var, dizaynı var, mühendisleri var. Onu yerleştiriyor ve ancak hepsi birlikte çalışırsa araba çalışıyor. Aynı şekilde hayvanlar olsun, insanlar olsun hepsinde bunu görebiliyoruz. Yani hepsi tam olması gerektiği yerde fonksiyonunu gösterirse ancak hepsi tüm haline uyum sağlayabilir, yani çalışabilir. Yine Yunus da mesela bunlardan bir tanesi. Yine bütün canlılarda olduğu gibi hepsinde biz ne görüyoruz? Allah'ın yaratması. Yani bir orada tasarım var, orada bir değil mi? Dizayn var. Hepsinin bir üstün bir yüce bir yaratıcı tarafından yaratılması gerekiyor. Yani bir tesadüfi gelişim söz konusu kesinlikle olamaz. Sadece ve sadece yaratılış ile bilimsel olarak açıklanmış olur hepsi.
İnşallah. Yine ben göz kapağıyla devam edeyim. Gerçekten çok büyük mucize ve refleks olarak kapanması tekrar dikkat çekmek istiyorum. İnsan hiçbir şekilde düşünmüyor gözünü ne zaman kapatıp açması gerektiğini. Otomatik Allah o sistemi vücudumuza yerleşik kılmış. Yoksa diğer türlü eğer biz düşünüp gözünü, yani bazı hareketleri çünkü düşünerek biz yapıyoruz. Yani ben bardağı almak istiyorum diye düşünüp bardağı alıyorum buradan. gözümü kapatmam gerek diye insan sürekli düşünmek zorunda kalırdı. Evet. O da rahat uyuyamaması ve gün içinde sürekli rahatsızlık hissetmesi anlamına gelirdi. Ancak gözünü öyle bir ihtiyaç hissettiği anda, mesela gözüne bir şey kaçtı, kapatmam gerek diye şu anda düşünmesi gerekirdi. Hı hı. O da ona büyük bir zorluk ve rahatsızlık verici olurdu. Şimdi göz kapağında gözyaşı üretiliyor dedik, bir sıvı üretiliyor. O çok büyük faydası var. Gözü sürekli bir kere temizliyor. Biz yani hiç farkında dahi olmadan o temizleme ihtiyacını yapıyor. Aynı zamanda salgılanan bir yağ tabakası var. Bu ne işe yarıyor? Şimdi göz kapaklarımızın ucunda bildiğimiz üzere kirpiklerimiz var. Bu kirpikler de tabii özel görev üzerine Allah tarafından yaratılmış. Bu sıvı ile yani göz kapağının salgılamış olduğu yağ ile kirpiklerimiz kaplanıyor. Ve bu yağ sayesinde de kirpikler dışa dönük hale geliyor otomatik olarak. Bu da daha rahat bir görme sağlamış oluyor. Yani o yağ olmasa, şimdi tabii bunu düşünmek lazım. Yani göz kapağının ucunda kirpikler var. Kirpikler mi karar verdi? Ben işte üzerime bir sıvı kaplanması gerekiyor, onu da göz kapağı üretsin diye bir karar vermesi mümkün değil. Veya göz kapağında böyle bir şey düşünmesi mümkün değil. Yüce Rabbimiz Allah'ın özel yaratması ve estetik bir hale getirmesi de ayrı bir mucize tabii. Yani o göz yani kirpiklerin dışa dönük bir hale gelmesi o yağ vesilesiyle büyük bir mucize. Şimdi otomatik olarak kapanma, otomatik olarak da temizlenme anlamına geliyor. Yoksa biz onu kendi başımıza temizlememiz mümkün olmadı. Yani göz kapağı olmasa zaten hiçbir şekilde bu temizliğin yapılması mümkün olmazdı. Göz çok kısa sürede, görmez hale gelir. Körlük söz konusu olurdu. Şimdi bir rahatsızlık var. Göz kapağının tam gözü çevirecek şekilde, biraz önce bahsettim ya, o göz küresine tamamen yapışık bir şekilde kapanıp açılıyor. Hiçbir şekilde arada boşluk kalmıyor. Ve göz kapağının tam kapanıyor olması da çok büyük mucize. Şimdi bazı bir rahatsızlıktan bahsedeceğim. Logoftalmi diye bir rahatsızlık. Göz kapağının tam kapanamaması veya zor bir şekilde kapanması. Yani göz açık kalıyor. Uyur haldeyken dahi insan bu hastalığın yani eğer ileri aşamaları olursa daha uzun süre devam ederse göz için tabii büyük tehlikeler ortaya çıkıyor. Yani görme bozukluğuna kadar gidebiliyor. Uyur halde dahi gözün açık kalması. Tam kapanamaması. Çünkü bu zaman ne oluyor? Biz yani uyuduğumuz zaman gözümüz biraz önce bahsettiğim gibi beslenme halinde aslında. O damarlar vesilesiyle göz kapağının altındaki konjonktivadaki damarlar vesilesiyle oksijen alımı söz konusu ve beslenmesi söz konusu. Sürekli kapanıyor. İşte açık kaldığında dış dünyayla temas halinde olacağı için zararlı maddeler göze girebiliyor. Ve sabah kalktığında insan büyük bir sıkıntıyla bu rahatsızlığı olanlar uyanabiliyor. Özel bir ilaç kullanması gerek sürekli. Bu ihtiyacını karşılaması için. Aynı zamanda göz kapağının bildiğimiz üzere yoğun ışıktan da gözümüzü koruduğunu biz biliyoruz. Göz kapağı olmasa o ışık gözümüze çok büyük zarar verirdi. Evet. İnşallah. Şimdi araştırmacılar bir şey daha keşfettiler. Göz kapağının otomatik olarak kapanması çok kısa mesafelerde, biz farkına bile varmıyoruz aslında. 400 milisaniye dediğimiz sürelerde. Beynin bu zaman zarfında dinlendiğini keşfetmişler. Şimdi beynin kontrolün dışında yapılan bir hareket ve göz kapandığında tam olarak dikkatten sorumlu olan bakın sinir hücreleri mikrosaniye kadar etkisiz hale geliyormuş beyinde. Yani beyin aslında bu vesileyle dinlenmiş oluyor. Ama bu etkisiz hale gelmesi tamamen o fonksiyonu yitirmesi anlamına. Yani çok kısa bir süre ama mikrosaniyeler seviyesinde. Ama yine de tamamen yani sinir sisteminin çalışmaması ve beynin o sırada tamamen dinlenmesi. Görmede bir bozukluk oluyor mu? Biz göz kapandığında olmuyor. Aslında bir ara var ama biz o görme eksikliğini hissetmiyoruz. Çünkü beynin o zamanı tamamlama yeteneği de var aynı zamanda. Dinleniyor ama o kısa sürede biz gözümüzü tekrar açtığımızda yani ağır çekimde gösterdiğinde onun çok, çok hızlısını düşün. O arada kaybolan görüntüyü beyin tamamlıyor ve biz bunun farkına varmıyoruz. Ama o sırada o kısa zamanda beynin dinlendiği bu şekilde araştırmacılar tarafından ortaya konmuş maşallah. Ve biz bu göz kapanmayı başında da anlattım. Göz kapağının açılıp kapanması günde yaklaşık 30 bin defa oluyor. Ve bu ciddi bir aslında beyne dinlenme süresi sağlamış oluyor inşallah. Allah Mümin Suresi 65'te bir ayetle bitirmek istiyorum bu konuyu. O hay olandır, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak ona dua edelim. Alemlerin Rabbine hamdolsun diyor inşallah. Yani tüm bu maşallah detayları verdiğimizde gerçekten Allah'ın büyüklüğü, yüceliği ve ona hamd etmemiz gerektiği çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor evet, inşallah.
Şimdi şeyin senin anlattığın ve Mehmet'in anlattığı iman hakikatlerinde de hani bir iki bir şey eklemek istiyorum. Mehmet'in söylediği iman hakikatinde o bizim aslında duyamadığımız frekanslar var. Bizim duyamadığımız frekanslarda insanlar haricindeki canlıların haberleşebildiği bir sistem var. Biz insan olarak bütün frekansları duyuyor olsaydık içinden çıkamayacağımız bir evet, ses yoğunluğu olurdu ve bizim için artık hani duymak bir zulüm haline gelirdi.
Tabii.
Mesela bu şekilde olmuyor. Allah onu bizim tam iyi bir şekilde, konforlu bir şekilde yaşamamız için insanların anlayabileceği ses frekansıyla diğer hayvanların anlayabileceği ses frekansını ayırıyor. Hatta hayvanların frekansını da kendi içlerine ayırıyor ki onlar da birbirleriyle farklı frekansta haberleşebiliyorlar.
Evet.
Diğer taraftan da insan kulak zarı, çekiç, örs, üzengi kemiklerinin yine birbirine vurmasıyla dışarıdan gelen sesin kulak çeperine çarpıp sonra içeriye doğru yol almasıyla duyması işlemi gerçekleştiğini hepimiz işte biyoloji kitaplarından biliyoruz. Buraya kadar hepimizin bildiği şey ama bunun bir de tersten duyma ihtimali olabilirdi. Mesela Allah ona da müsaade etmemiş. Bunu tersten duyma derken vücudumuzun içerisindeki var olan sesleri duyuyor olabilirdik. Yani o kan akışını duyuyor olabilirdik. O da bizim gün boyu gün içerisinde sürekli bir ses,
rahatsızlık, bir su, uyurken,
evet uyurken, yürürken su akması gibi kan akışını duyuyor olurduk.
Evet.
Kalp atışını duyuyor olurduk. Yine bu bizim için rahatsız edici bir şey olurdu. Senin söylediğin iman hakikatinde de göz kapağındaki o kapanma süresi insanda dakikada 10 civarı, 6 ile 10 civarı en az 10 civarı, 15 civarı olması gerekiyor. Göz doktoruyla konuşmuştum geçen sene bu konuyu. Örneğin bilgisayar başında olunduğu zaman, çok fazla bakıldığı zaman bilgisayara göz kapatma süresi arttığı için ve göz kapatma sayısı da azaldığı için böylelikle göz kuruluğu meydana geliyor.
Evet, evet.
Ve o süre zarfında göz damarlarında yanmalar, işte kızarıklıklar ve belirtiler meydana geliyor. Bu bir hastalığa yol açıyor. Şuna geleceğim. İnsanın göz sıvısında özel bir madde var ve o göze hem besliyor hem nemlendiriyor. O göz kapağının kapanabilmesi için o göz sıvısının olması gerekiyor. O göz sıvısı olmadığı zaman şeye benzetiyor göz doktorları bunu. İşte bir sileceğin araba camında su olmadan çamurlu bir camı silmesi gibi zorlanmadan ve çizilmeden bahsediyorlar. Bu da görme olayını tamamen ortadan kaldıracak.
Evet.
En ufak bir şeyin olmayışı gözün fonksiyonunu bozacak.
Evet.
Yani bunun tesadüfler sonucu insanın iradesiyle, kendi isteğiyle meydana getirdiği bir şey olmayacağı çok net ortada. Gözün o haliyle, tüm fonksiyonlarıyla mükemmel bir şekilde yaratılmış olması gerekiyor. Aksi halde göz görme özelliğini, yetisini kaybediyor. Bir de yine insanlar için özel dizayn edilmiş, yaratılmış bir burnu var. Bu burnu hem insanların koku almasını hem de nefes almasını sağlayan organı. Burun da kendi içinde oldukça fazla detaya sahip. Sadece bir tanesini, en küçüğünü söylüyorum. Burnumuzun içerisindeki tüycükler olmasaydı eğer insanın yine yaşamında çok büyük zorluklar çekeceği bir durum ortaya çıkıyordu. Tüycüklerin sadece birkaç tane görevi, bir kere kirli havayı ve tozlu havayı insan için süzüyor olması. Bu yaptığı en önemli görev. Sadece bu olmasa bile insan kirli havadan çok daha fazla etkilenir ve yaşam kalitesi daha da düşer, daha kısa yaşıyor olurdu.
Evet.
Yine tüycüklerin yaptığı bir şey çok soğuk havalarda bizim daha akciğerlerimize o hava gidene kadar o havayı ısıtmakla görevli.
Evet.
Dolayısıyla bakın mesela burunda nefes almamıza yarayan burundaki en temel, en küçük görünen bir özellik tüycükler.
Evet, evet.
Onun bile olmayışı insanın hayatını ne kadar farklı etkiliyor. Allah ne kadar detaylı ve kusursuz yaratmış
maşallah,
insanı. Biz de bunu görüyoruz inşallah.
Maşallah. Göz işitmeden bahsetmiştim Mehmet. Yunuslar gerçekten çok güçlü işitme yeteneğine sahip. 160 kHz'e kadar duyabilme yeteneğine sahip. Ama bundan çok daha güçlü duyabilen canlılar var. Mesela çok ufak bir canlı olan petek yüvesi. Dünyanın en güçlü işiten canlısı. 300 kHz frekansa kadar işitebiliyor.
Maşallah.
Normalde insan 20 kilo her sekere işitiyor.
Evet.
Ve yaşlandıkça bu 10-15 aralığına kadar düşüyor. Bu şimdi ufacık bir canlı kendiliğinden olması mümkün olmayan bir yetenek, üstün bir teknoloji. Ve aynı zamanda örnek alınıp hava bağlantılı ultrason sistemi çözülmeye çalışılıyor. Bu canlı üzerinden örnek alınarak. Yani şimdi Allah
bütün canlılarda çok üstün teknolojilerle, üstün özelliklerle yaratıyor ki yani hem yani Allah'ın şanını, yüceliğini ve gücünü, kudretini daha iyi anlayabilirsinler diye. Ve bakıldığında öyle bir canlının, ufacık bir petek güvesinin böyle bir teknolojiyle, böyle bir üstün tasarımla var edilmiş olması, tesadüfe olmayacağı çok belli.
Evet.
Belki Allah onu milyonlarca yıldır, ki bulunan fosilleriyle de milyonlarca yıldır bu özelliğe sahip olduğunu da görüyoruz. Ve gözle ilgili ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Gözde, retinada bulunan bir rodopsin pigmenti var. Sadece bu pigment de Emre senin söylediğin gibi herhangi bir parçasının olmaması o organı tamamen işlevsiz hale getiriyor. Rodopsin pigmenti ışığın kalitesini artırıyor. Yani gelen ışığın daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Şu şekilde bir örnek verirsek daha iyi anlaşılabilir belki. İlk başta bir karanlığa girdiğimizde, ışıktan karanlığa girdiğimizde yani tam net göremeyiz.
Evet.
Ama o anda rodopsin pigmenti retina üzerinde sayısı artırmaya başlıyor vücut. Ve karanlık içerisinde de ışığı daha güçlü hale getirdiğinden dolayı daha net görmeye başlıyoruz. Aynı şekilde karanlıktan ani bir şekilde aydınlığa çıktığımızda da çok ciddi bir göz kamaşması olur. Göz, bakamayız dışarı doğru. O da ışığı çok fazla gören rodopsin pigmenti olduğundan dolayı yavaş yavaş onlar kendini çekmeye başlıyorlar.
Maşallah.
Ve ondan sonra biz daha net ışık içerisindeki görüntüyü netleştirmeye başlıyoruz. Ve bu çok yani saniyeler içerisinde gerçekleşen bir işlem. Ama vücut yani göz orada duruma göre bir gözün bir parçası içerisindeki yani retina içerisindeki bir rodopsin pigmenti hemen duruma göre sayısını artırıp azalabiliyor. Ve bu çok mükemmel bir teknolojik olan işlem yapabiliyor. Düşünün bunu bir kamerada ya da fotoğraf makinesinde olduğunu düşünün. Yani başındaki uzman bir kişinin ona göre hazırlanmış, daha önce üretilmiş bir merceği, lensi takması, ayar yapması, kontrol etmesi ve ona göre bir netlik belirlemesi gerekirken bu anlık olarak bizim hayatımızda sürekli hiç farkında olmadığımız anlarda da yaşadığımız bir olay aslında bizim.
Maşallah.
Evet.
Biraz önce Mehmet parça örneğini verdin de aslında çok doğru bir örnek o. Zaten sık sık kullanıyoruz. Şimdi otomobil mesela herkes kompleksini biliyor. Herkes işte oluşabilecek sorunları da aşağı yukarı bilir. Mesela oradaki parçaların bir tanesinin bırakın çıkarmayı oynasa bile değil mi? Araba ilerlemiyor. Yani araç hareket etmiyor. Motor çalışmıyor. Şimdi bilgisayarda da öyle. İşte çoğu zaman bilgisayar genel sorunların birisidir. İşte o kartların birbirine bağlı olan kartların oynaması, birbirinden biraz ayrılması sistemi geçersiz kılıyor. Ya şurada onlarca özellikten bahsettik bakın canlılıktaki. Ya bunların olması da yetmiyor. Birbiriyle uyumlu olması ve bir makine gibi adeta bağlı olması. Mesela sinir sistemi diyoruz. İşte veya kulaktaki duyma. Şimdi bütün parçalar olur. Beyni olan kablo eksik olur. Yani bağlantı sağlanmamış olur. Ya böyle 2 milimetre ile sağlanmamış olsa zaten geçmiş olsun. Hiçbir şekilde ses işitemezsin, duyamazsın.
Tabii.
Yani hepsi parçalar var, bağlantılar tam, hepsi birbiriyle uyum içinde. Ve bunların hepsi çalışabiliyor. Maşallah.
Evet, ya bir bilgisayarın işlem biriminden çok daha üstün bir beyin var. İnsanın aynı anda yaptığı birçok işlem var. Hem görme olayını gerçekleştirirken, hem duyma olayını, hem koklama olayını, düşünme olayını, arka planda hafızadan getirme olayını, hafızaya atma olayını, kaydetme olayını, kayıttan çıkarma olayını, hepsi aynı anda birçok işi aynı anda yapabilen bir beyni var. Daha buna teknoloji bunun daha bir kısmına çok daha yeni erişebildi. Tamamına değil, daha çok daha yeni erişebildi. Çoklu işlemi aynı anda yapabiliyor. Baktığınız zaman senin dediğin gibi Erdem, birçok parçacık var. Biraz makine gibi konuşacak olursak, hani kolda bir his duyu var, parmak uçlarında his duyu var, yine burunlarda, gözlerde, kulaklarda var. Ama bunların sonunda hepsinin tek bir merkezde bulunması ve o merkeze gelen o bilgilerin de anlamlı bir şekilde yorumlanarak ortaya çıkması lazım. O yorumlama da çok önemli. Mesela siz duyduğunuz bir kokuyu yorumluyorsunuz. İyi, kötü, tanıdık, ilk defa kokladığınız bir koku olabilir. Ya da gördüğünüz bir şey, tanıdığınız kişi, arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, akrabanız ya da hiç tanımadığınız, işte şu imaja sahip böyle kişi kategorilendirebiliyorsunuz, sınıflandırabiliyorsunuz. Bunların hepsi daha önce yaşadıklarınız ve daha önce hafızanıza attığınız bir takım bilgilerin, birden fazla bilginin karşılaştırarak tek bir yorum olarak ortaya çıkmasını doğuruyor. Ya bu inanılmaz bir işlem bütünü, evet, insanın beyninde olan. Dediğimiz gibi daha teknoloji buralara bir kısmına daha çok yeni gelebildi. Daha beyne yaklaşabilmiş
bile değil inşallah. Orada Allah'ın nasıl yarattığını, nasıl kompleks bir sistem yarattığını insanlar için burada çok daha net görmüş oluyoruz.
Hem yani bilgisayarla kıyaslanmayacak derece ultra teknolojik bir sistem, hem de beraberinde yeni bulunan bir şey, beynin kendi içerisinde bir tamir sistemi olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi yani bilgisayarı gerçekten bir adamları yani üstün teknoloji fabrikalarda üretiyorlar. Ama sadece ürettikleri kadar ve bozuluyor. Onun kendisini tamir etme gibi bir sistemi asla yok. Ama beynin içerisinde yeni bulunan bazı nöronlar var. Bu nöronların daha önce hiç karşılaşılmayan nöronlar olduğu ortaya çıkmış. Araştırmışlar. Özel bazı enzimler üretiyor bu nöronlar. Ürettikleri bu nöron enzimler de elektrik sistemin, sinir sistemindeki elektrik sisteminin akışkanlığı sağlaması için gereken o haberci moleküller var. Asetilkolin nörotransmitterleri. Onları üreten enzimleri ürettiği ortaya çıkıyor. Bu sayede de hakikaten sürekli bir yenilenme olduğu beynin içerisinde tamir sistemi var. Bu tabi sadece bundan kısmı. Bunun ne kadar karmaşık bir şekilde yapıldığı ve nasıl bir sistemle işlediği henüz bulunamamış durumda. Ama dediğim gibi hani bilgisayar sadece var. İnsan beyninde ise sürekli yenilenen, tamir edilen, arkasından sürekli beslenen bir sistem de Allah beraberinde var etmiş maşallah.
Maşallah. Bir de sistemin kompleksliğinin dışında sistemin estetik olarak yaratılmış olması da insanın üzerine düşünmesi gereken bir konu. Allah sürekli olarak dikkat çekiyor. İnsanı suretlendirdik, suretini en güzel biçimde kıldık diyor Allah. Sizin için gözler, kulaklar, gönüller inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz buyuruyor Yüce Rabbimiz. Şimdi sistem kusursuz çalışıyor. Bunun yanında da son derece estetik, altın oranla yaratılmış, bakıldığında hoşa giden bir görünüm kazanıyor. Örneğin insan gözü veya diğer canlıların gözleri. Çok farklı göz yapıları var ve hepsi gerçekten birbiriyle uyumlu, simetrik, estetik bir görünüm içerisinde insanın hoşuna giden bir algı oluşturuyor. Ama işte gözü insan yuvasından çıkıp bir masanın üstünde görüyorsanız o kadar estetik değil. Ya da işte insanlar kimi zaman damak kullanırlar, takmalı çıkarmalı. Onu çıkardığı zaman gayri estetik bir görüntüdür. Ama dişler ağzın içerisinde son derece simetrik ve güzel bir yapıda, estetik bir görünümde insanlar görüyorlar. İnsan vücudu da aynı şekilde. Cildimiz, işte derimiz belki bizim bütün organlarımızı kaplıyor, kapatıyor ve güzel bir görünüm kazandırıyor insana. Rengiyle, işte parlaklığıyla, ama o ciltten 2 santim alta indiğimiz zaman, hatta yani daha çok daha sınırlı bir şey alta indiğimizde, evet, incecik deliği kaldırdığımızda işte sinirlerle karşılaşıyoruz, kanla karşılaşıyoruz, damarlarla karşılaşıyoruz. Pek de estetik olmayan bir durum var aslında. Ama Allah suretlendirmiş, sureti güzel kılmış, süslemiş, çekici hale getirmiş insanı. Bunun üzerinde de düşünülmesi gerekiyor. Ve her an bu güzel görünümü de Allah ortadan kaldırabiliyor. Bunu da gösteriyor. İnsanlar çeşitli vesilelerle, işte hastalıkla olabilir, yaralanmayla olabilir, yaşlılıkla olabilir. Görünümün nasıl değiştiğini de Allah bize gösteriyor. Dolayısıyla burada hem detaylar üzerinde düşünmek gerekiyor. O sistemin nasıl çalıştığı, bir parçasının dahi olmadığında insanın nasıl o nimetten mahrum kalacağı, hem de her bir yaratılmış yapının ne kadar estetik, ne kadar uyumlu, simetrik yaratılmış olması üzerinde de düşünmek, tefekkür etmek gerekiyor. Bu da Allah'a yaklaştıran, insanın şükretmesine vesile olan konulardan bir tanesi.
Bu sergi vardı. Bir tane hani insanın iç organları sergileniyor diye insanların... Yani isim vermeyeyim de şimdi şey olabilir. Orada mesela değil mi, hiç estetik bir görüntü yok. Şey de yok hani, farklı işte bu Kartal, bu Bülent, bu Ender de diyemezsin. Yani çünkü içerideki malzeme gerçekten zaten aynı. Orada insanı hani ayrıştıran bir fark da yok. Ama üzerine cilt geliyor, deri geliyor. İşte Allah saç yaratmış, sakal yaratmış, işte bayanda saç yaratmış. Bu farklar işte kaş, kirpikler. Bunlar hakikaten gördüğün anda Ender diyorsun, Bülent diyorsun, Kartal diyorsun. Hem çok estetik hem de hemen gördüğün anda tanıdığın bir varlık olmuş oluyor.
Şunu maşallah. Şunu düşünmek lazım. Hocamız hep hatırlatır. İnsan öldüğünde, toprağın altına girdiğinde o görünümden eser kalmıyor.
Evet, olacak.
İşte burnu düşüyor insanın. Her yeri...
Çok kısa bir sürede boğuluyor.
Evet, çok kısa bir sürede bir bozuluyor. Hatta tamam. Yani ölmüş bir insanı gördüğümüzde zaten hemen anlıyoruz. Çünkü ruhu alındığında bir insanın İfade gözünde hiçbir anlam oluşmuyor artık. Evet. Yani o göz ne kadar güzel olursa olsun, işte ne kadar renkli olursa olsun artık bir anlam ifade etmiyor. Çünkü içinde ruh yok. Yani bir anlam katanına, o bakışlara anlam katacak bir durum söz konusu değil.
O aslında evrim teorisini savunanlara en güzel cevaplardan biri. Yani
her şey yerli yerli.
Her şey orada işte. Kalp var, akciğer var, karaciğer var, böbreği var. Tam bir vücut var. Hadi o da gelişsin. Hadi tekrar organize olsun atomlar, moleküller, hücreler. İşte Allah hay sıfatını aldığında üzerinden o tecellisini çektiğinde o hücre, o protein, o ciğer, o kalp hiçbir şey yapmıyor. Bir gün önce süper organize, hep beraber çalışıyorlar. Bir gün sonra bırakıyorsun, çürüyor.
O işte her şeyi organize ediyor gibi duran beynin artık hiçbir işlevi kalmıyor. Evet.
Bir kiloluk bir et parçasının, evet, bir sıvı içerisinde olan, evet, et parçasının zevk alması, mutlu olması, heyecanlanması bir şeyden. O belli ki ruha has bir özellik.
Evet.
Ve dediğim gibi kalpten hani o ruh alındı mı istediği kadar her şey tam olsun. Anlam gidiyor, yüzdeki anlam gidiyor, ifade gidiyor, canlılık gidiyor. Ve zaten insanlar arasındaki farkla o ruhun farklılığından kaynaklanan bir şey. Ruhundaki derinlikle alakalı bir ifadeden kaynaklı bir durum var. Değil mi? Mesela diyorsun ki ne kadar temiz yüzlü bir insan olduğunu söylüyorsun. Ne kadar böyle güvenilir olduğunu, Allah'ın selam sıfatı üzerinde barındığını söylüyorsun. O ruhundaki derinlikle alakalı olan bir durum gerçekten.
Evet. Bilim adamları şey söylüyor zaten. Hani ruhun varlığına dair zaten görme olayını insanın yapamayacağını anlatıyorlar. Gerçekten de insanların düşündüğü anlamda bir takım şeyler buralarda var olsaydı ve insanlar gerçekten o düşündükleri şekliyle sanki ışıklar gözden içeri giriyor da görme olayı gerçekleşiyormuş gibi olmuş olsaydı onu görme olayını gerçekleştirecek gözün içerisinde bir göz daha, onun içerisinde bir göz daha, onun içerisinde bir göz daha sonsuza kadar göz oluyor olması lazımdı. Belli ki göz gerçekleştirmiyor. Neden? Çünkü görme olayının gerçekleştiği yer karanlık bir yer. Duyma olayının gerçekleştiği bir yer hiçbir sesin geçmediği kafatasında, hiçbir sesin olmadığı bir yer. Yani bizim gözümüzle görmediğimiz, kulağımızla duymadığımız zaten net ortada. Ama o görmeyi zaten daha tam cevaplayamıyorlar. Yani ne görüyor, gören ne? Yani burada ruh orada ortaya çıkıyor. Yani bunu gören, duyan bir ruh var. Yoksa gerçekten de az önce söylediğimiz gibi yani bir et parçası beynin yorumlaması ya da bir et parçası bir gözün görüyor olması çok da mantıklı bir şey değil baktığımızda. Ama bilimsel olarak açıklama yaptığımızda işte dışarıdaki fotonların tıpkı bir madde gibi göze çarpıyor olması, o gözdeki sinir hücrelerinin bunu alıp içeri doğru aktarıyor olması şeklinde ilerleyen bir görme olayı zinciri var. Ama baktığınız zaman bu şekilde görülmemesi lazım. Hani olayın bu şekilde, görme olayının bu şekilde gerçekleşmemesi lazım ama oluyor. Bilim adamlarının dediği gibi gören bir şey var. Ama o gören işte bir şey dedikleri şey o ruh oluyor.
Allah da rüyayı yaratarak,
evet,
bize çok güzel bir örnek ortaya koymuş. Rüyada işte göze ihtiyacımız yok yani, evet, görmek için. Allah gösteriyor bize, görüntüler gösteriyor, algılattırıyor. Hisler yaşıyoruz.
Duyuyoruz.
Duyuyoruz, dokunma, evet, duyumuzla bir şeylere dokunuyor gibi oluyoruz ama yani o anda eller sabit duruyor. Evet. Bir şeye dokunduğumuz yok.
Ya hatta hatta öfkeleniyor, sinirleniyor, korkuyor, hiddetleniyor, her şey oluyor, bütün hislerde oluyor. Pardon.
Ya Allah diğer canlıları da gösterip bize örnek veriyor aslında. Görmeyen birçok canlının mükemmel sanat eserleri oluşturduğunu görebiliyoruz, evet, değil mi? Yani bizden belki çok daha hassas ve ince algıladıklarını, görebildiklerini aslında, gözleri olmadığı halde, kör olduğu halde, termitlerin yaptığı o binalar, değil mi? Yarasanın muhteşem aslında gözü olmadan görme yeteneği.
Evet.
Allah demek ki gözü bir güzellik olarak da yaratmış, tabii bir sebep olarak da yaratmış. Yoksa biraz önce bahsettiğin gibi kafatasımızın içine ne ışık giriyor ne ses giriyor. Yani o dışarıdaki ışık bizim içimize girmiyor. Yani göz ondan muhatap ama beyne ulaşan o görme merkezi dediğimiz noktaya bir şekilde elektrik sinyalleri ulaşıyor sadece sinirler vesilesiyle. O da orada algılanıyor diyoruz ama algılayan tabii orada asıl onu düşünmesi gerekiyor insanların. Algılayan ruh olmasa hiçbir şeye yaramaz beyin. Yani Allah o ruhu vermemiş olsa insana, evet, değil mi? Algılayan bir ruh yaratmamış olsa bir şeyi görüp, duyup koklaması da mümkün olmaz insanın.
İnşallah.
Ben de Emre'nin bahsettiği yere bir ekleme yapmak istiyorum. Bugün bir akrabamla görüştüm. Küçük bir kız çocuğu var. Genelde kız çocuklarda görünen bir durum. Burunları kanıyor. Özellikle yaz aylarında. Ufak da olsa böyle kanamalar olur burnun ucunda. İnsanlar endişeleniyor burnunu. Bunun sebebine baktığımızda orada bir damar ağı var. Kisel bağ plexus dediğimiz bir damar ağı var. Yani o burnun ucunda tam burada havanın girdiği yerlerde normalden çok daha fazla damar yumağı var. Kılcal damar yumağı var. Bilim adamları bunu inceliyorlar. Yani niye burada plexus adı verilen birçok damar ağı var diye.
Normalde tam burnumuzun ucunda o havanın girdiği yerde yerleşimin sebebi şu. Normalde eğer hava soğuk bir şekilde akciğerlere gelseydi akciğerlerin zarar verebilirdi. Tam orada o damarağının olduğu yerden hava geçiyor. Oradaki damarağı havayı ısıtıyor. Ondan sonra burnuna getiriyor. Tüycükler de kısmen o ısıtma görevine katılıyor. Ama oradaki o kişisel bah plexus dediğimiz o damarağı olmasaydı hava çok soğuk bir şekilde, özellikle kış aylarında dışarıda hava çok soğuk. Biz o ısıtma görevini yapan kişisel bah plexus alanı olmasa bizim o hava çok ciddi bir şekilde akciğerimize zarar verebilirdi. Maşallah. Bizim bundan haberimiz bile yok yani.
Maşallah.
Nasıl ortaya çıkıyor? İşte hastalıkların bir hikmeti de bu. Vücuttaki sistemin ne işe yaradığını, hangi ağın nerede olduğunu, hangi organın ne görev yaptığını biz hastalıklar vasıtasıyla öğreniyoruz. Hastalıkların bir hikmeti bu. Eğer herkes sağlıklı olsa, eğer hiç kimse hasta olmasa biz gözümüz ne iş yapıyor, gözyaşı salgılanmasa ne olacak, oradaki kanama olması, oradaki ağın nereden olduğunu hiçbir şekilde öğrenemezdik. Allah hastalıklarla da böyle bizim ilmimizi arttırıyor. Onun sanatını görmemizi sağlıyor. Ve Allah'ı tespit etmemize bir yol buluyoruz biz hastalıklarla. Hastalıkların da böyle elhamdülillah güzel hikmetleri var. Allah'a şükür.
Evet. Ya hastalıklar zaten neticesinde biz Allah'ı hatırlıyoruz. Yani çok sağlıklıyken çok aklımıza gelmeyebiliyor ama bir nezle grip olduğumuz zaman, yatağa yattığımız zaman o sağlıklı günlerimizin aslında ne kadar da mükemmel işleyen bir sisteme sahip olduğumuzu, Allah'ın her an bizim için enerji verdiğini, o enerji ne kadar böyle hesaplamadan kullanabildiğimiz, ne kadar rahat olduğumuzu, özgürce hareket edebildiğimizi hatırlıyoruz. Ama hasta olduğumuzda işte enerji hissedemiyorsunuz, işte birçok semptom görünüyor vücutta, birçok etkisi var. Bunların hepsi rahatsız edici oluyor vesaire. İşte o noktada insanlar daha çok Allah'a yakınlaşırlar aslında. Hocamız da söylemişti. Allah hatırlanmayı bu şekilde bize istiyor ve bize hatırlatıyor. Biz gün içerisindeki telaşeyle, günlük uğraşılarla Allah'ı hatırlamayı unutuyor olabiliriz. Her birimiz unutuyor olabilir. İşte burada her an tövbe ediyor olmak lazım. Tövbe edip bütün yaptığımız işlerde, bütün günlük hayatımızda, bütün hayatın işleyişinde her şeyi Allah'a bağlamak ve Allah'ı hatırlamak çok çok önemli.
İnşallah. Evet,
bu deyimle ilgili Allah Kur'an'da şöyle bildiriyor şeytan arasının. Ne ticaret ne alışveriş. Onları Allah'a zikretmekten, namazı kılmaktan ve zeketi vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin inkılabı uğrayacağı günden korkarlar diye Allah bildiriyor. Evet. Gerçekten de hani derin bir kalple Allah'a yakın olan insanlar gerçeklerin farkında olabiliyor. Gerçekten görebilenler, gerçekten duyabilenler, gerçekten işitebilenler ve duydukları neticesinde harekete geçebilenler, vicdanlarıyla, Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle harekete geçebilenler Allah'ın mümin ruhundan üflediği kişiler olmuş oluyor. Az önce bahsettik, yani o ruhtan gelen bir görme olduğunu aslında evet, farkına varabiliyoruz. Çünkü Allah bize ayetlerinde de bahsediyor değil mi? Mesela gözleri vardır, görmezler diye biliyor. Kulakları vardır, duymazlar. Kalpleri vardır, kavrayıp anlamazlar diye bildiriyor. O kavrayış ve anlayış ancak derin bir imana sahip olan İnsanlarda tam olarak farkına varıyor. Ki Allah o yüzden düşünen insanlar için ayetler olduğunu bildiriyor. Evet. Kalbini kullanabilen temiz akıl sahipleri için Allah'ın yarattığı deliller olduğunu, onların farkına vardığını, o zaman Allah'ı tesbih edip yücelttiğini, az önce senin söylediğin gibi ve Allah'a yakınlaşacak bu şekilde yollar arayan, değil mi? Allah'ın hakkıyla kadrini, gücünü, şanını takdir edebilen insanlar ancak o gözle bakabildiğinde olabiliyor. Öbür türlü dediğin gibi Allah korusun, şeytanın telkinleriyle bir dünya hayatının geçici metası peşinde koşturan ve onun neticesinde de hiçbir şekilde gerçeğin farkında olmayan ve ömrünü bir şekilde tüketen insanlar olmuş olur ki Allah'ın beğendiği bu değil, Allah'ın beğendiği sürekli kendisine yönetilen, her olayda mutlaka Allah'ın gücünün ve Allah'ın ol demesiyle olduğunu farkına varan insanlar inşallah.
Allah'ı hep hatırlama konusunda inşallah ve maşallah zikrinin aslında çok güzel bir yardımı var insana. Çünkü gün içerisinde konuşmalarda insan geleceğe dair, yani yakın gelecek de olabilir, 2 dakika sonrasına, 2 saat sonrasına yönelik sürekli bir şeyler söylüyor. İşte birileriyle buluşmak istiyor, bir yerlere gitmek istiyor, şeyler yapmak istiyor. Bunu dile getiriyor bir şekilde. İşte Allah da onu dile getirirken mutlaka inşallah yapacağım de diye buyuruyor. Onu söylediğinde insan şuurlu bir şekilde söylerse zaten Allah'ı hatırlamış oluyor. Yani kendisinin hiçbir şey güç yetiremeyeceğini kendisini hatırlatmış oluyor. Ya da beğendiği bir durumla karşılaştığında, hoşuna giden bir şey de bir yiyecek olabilir, güzel bir görüntü olabilir, bir başarı Allah nasip edebilir. Hemen orada maşallah dediğinde o başarının, o güzelliğin Allah ile geldiğini, Allah'ın dilemesiyle kendisine ulaştığını hatırlamış oluyor. Böylece Rabbine yakınlaşmış oluyor, ona bir yol aramış oluyor yakınlaşmak için. Bu noktada çok önemi var aslında. İnşallah, maşallah, elhamdülillah bu zikirlerin gün içerisinde her olayda insanın sesli olarak da bunu yapması. Hem kalbi hem sesli olarak yapması.
Ya yaratılış amacını yerine getirmiş oluyorsun. Diğer türlü işte Emre ve Ender bahsetti. Ya hayvandan farkın kalmıyor aksini yaparsan eğer, değil mi? Gereği gibi dinlemezsen, işitmezsen, gereği gibi görmezsen, Allah'ın bize emrettiği gibi. Mesela bir sığırı örnek alın. Şimdi o da gün içinde yaptığı işler var. İnsanın da yaptığı işler var. Sen onları o şuurla yapmazsan zaten hayvandan bir farkın kalmıyor. Evet. İstediğin kadar işte iş sahibi ol vesaire. Şimdi onun farkı, o büyük bir şirket kuramıyor. Onun da ufak şeyleri var böyle. Besin buluyor vesaire ama şey aynı. Sen de öbür türlü sadece besin buluyor. Yaşamaya sadece çalışıyor, üremeye yani. Çalışıyor. Sadece eş seçmeye çalışıyor oluyorsun. Sadece çoluk çocuk sahibi oluyor ve sonra o da ölüyor. Sen de ölüyorsun. Bir farkın kalmıyor ama Kur'an'a göre baktığımızda zaten sen ondan daha da aşağılık oluyorsun. Konum olarak. Çünkü o da Allah'ı tesbih ediyor. Sen tesbihini kavramıyorsun onu. O Allah'ı anıyor. Sen bütün onun yaptığı işleri, hani dünyevi işlerin aynısını yapıp üstelik Allah'ı zikretmeden, Allah'ı anmadan, Allah'a şükretmeden yaparsan çok daha kötü bir konumda oluyorsun. Hayvandan da. Evet. Daha aşağı bir konumda oluyorsun ve yerin cehennem oluyor ahirette.
Senin hatırlattığın şey çok önemli. Bunu hocamız da yayında defalarca kez söyledi. Çünkü çok fazla sorulan bir soru olduğu için bize neden sürekli inşallah ve maşallah diyorsunuz diye. Dediğin şey ayet zaten. Yani Allah ayette emrediyor. Yani Allah dilerse yapabileceğim deyin, inşallah deyin diye Allah ayete dediği için zaten biz çok fazla bunu yayında da kullanıyoruz, günlük hayatımızda da kullanıyoruz. Kullanılmalı da zaten ayete söylediği için. Ama mesela toplumda hani belki de bizi ilk defa izleyen, yeni izlemeye başlamış kişiler için söylüyorum. Duymamış olabilirler. Toplumda inşallah sanki olması çok da zayıf ihtimali olan bir olayın temennisi anlamında kullanılır. Evet. Hani inşallah olursa anlamında kullanılır ama hayır, öyle değildir. Yanlış bilinen Kur'an hükümlerinden birisidir aslında bu baktığınız zaman. İnşallah kelimesinin kullanımı Allah'ın izin vermesi durumunda geleceğe dair bir işi ya da yapılacak işi anlatırken kullanılmak zorunda olunan bir kelime. Allah emrediyor çünkü. Normal diğer ibadetler gibi bu da bir ibadet. Allah'ın emrettiği bir ibadet. Yoksa gerçekten senin dediğin gibi, yani bunda bir hikmeti var. Senin dediğin gibi insanlar bu sefer Allah'ı unutarak yaşamaya başlıyorlar. Ve onlara zulh oluyor bu. Gelecekte yapacağı bir şeyleri anlatırken onun Allah'ın izniyle olabileceği ihtimalini aklına getirmiyor, planlıyor, planını yapıyor. Allah'ı tamamen unutuyor, gün gün unutuyor, an an unutuyor. Ve o iş gelip olmadığı zaman bu sefer kahrından kendini kurutuyor. Dolayısıyla Allah orada bunu emrederken yine insanların faydasına, psikolojik ve ruhsal durumunun, manevi durumunun da sağlam olmasına binaen böyle bir şey emrediyor.
Evet, senin anlattığın durum genelde hakikaten çok oluyor. İnsanlar diyelim kendi hep yaptıkları işlerde kendisini hep yapıyor buluyor diyelim. Kendi yaptığı iş, bildiği bir konu, resim yapmak, işte müzik. O artık onun için otomatikleşmiş bir işlem olarak düşünüyor. Yani her oturduğunda işte gitarın başına kendisini çalar vaziyette buluyor. Ve bu onu aldatıyor. Evet. Halbuki Allah her seferinde dilediği yarattığı için çalabiliyor. Evet. Dolayısıyla o noktada unutuyor Allah'ı ama kendisinin güç yetiremeyeceğini düşündüğü bir konu olduğunda, ilk defa karşılaştığı, ne yapacağını bilmediği bir durum olduğunda o zaman hem duaya yöneliyor hem de inşallah zikrini kullanmaya başlıyor. Halbuki insan su alırken dahi bir yerden gidip su içeceğinde Allah dilemezse o su içemiyor.
Evet.
Allah'ın dilemesiyle o gerçekleşiyor. Yani Allah dilerse içebiliyorsunuz. O yüzden her faaliyette bunun hatırlanması, zikredilmesi çok önemli. Genelde yanılgı bu şekilde oluyor. İnsanlar yapabiliyor olduğunu düşündükleri konularda, kendisinin yaptığını düşündüğü konularda böyle bir ihtiyaç hissetmiyorlar. Allah'ın adını anmak, Allah'tan istemek, Allah'ın dilemesiyle gerçekleşeceğini hatırlamak durumunda olmuyorlar ama zorlandıkları, bilmedikleri, ilk defa karşılaştıkları durumlarda hem duaya yöneliyorlar hem de inşallah zikrini kullanıyorlar ama dediğin gibi genelde olacağını tam hissederek, ona kanaat getirerek, Allah'ın gücünü kavramış şekilde değil de yani olursa iyi olur mantığında yanlış bir düşünceyle kullanıyorlar.
Bu noktada hani bizim programın başından beri anlatmamız, iman hakikatleri çok önemli gerçekten. Çünkü o iman hakikatlerini görmek insan kalbinin katılaşmasını engelliyor, yumuşamasını sağlıyor. Çünkü an ve an acizliğinin farkına varıyor. Yani az önce Bülent'in anlatmış olduğu gözdeki o yapılardan bir tanesinin olmaması insanın tamamen görememesini sağlayacak. Bunun farkında olan bir insan, bunu düşünen bir insan kalkıp bunu ben yapıyorum dediğin gibi yani kendi yaptığı, gördüğü işlemlerde bile bunun gerçekten ben kendi yeteneğimle yapıyorum, gücümle yapıyorum diyemez. Allah dilemediği sürece parmağın dahiliye oynatamayacağını bilir. Gözünü kırpamayacağını bilir. Ya da gözündeki bilantin attığı o kirpiklerin kıvırmasını sağlayan yağ mekanizmasını kendisini öğütemediğinin farkında olur. Ve ona göre acizliğinin farkında olarak, değil mi, Allah dilerse yapabileceğinin farkına varabilir. Evet. O yüzden iman kalitenin anlatılması, görülmesi hem insanın kendi vücudunda hem de etrafında gördüğü her şeyi Allah'ın yaratma sanatının gücünü görmesi insana daha böyle ayaklarını yere basan, gerçek durumun farkına varan bir konuma sokuyor ki insan Allah zaten hani Erdem'in de az önce söylediği gibi hayatını bir şekilde boş bir şekilde geçirsin yere atmamış. Bir amaç uğruna yaratıyor. O da Allah kulluk görevi. Biz insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler de yarattık diye Allah bildiriyor ayetinde. Evet. Şeytan arasında. O yüzden tek amacı da insanın gerçekten Allah'ı anması. Evet, bütün hayatı boyunca hepsini yapacak. Ama nedir? Hep Allah'ı anarak yapacak. Evet. Allah'ın rızasını en çoğunu düşünerek yapacak. Ve Allah'ı tespih edecek, yüceltecek. Allah'a karşı sevgi besleyecek. Allah'tan korkacak. Ki Allah'ın da zaten bizden beklediği, Kur'an'da bildiği hükümlerle anladığımız bu olmuş oluyor bizim.
İnşallah. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Birazdan Sayın Hocamız Adnan Oktar canlı yayında olacak inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.